Selam doktor, nasılsın?
İyiyim Fatih, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, 40 yaş kompleksiyle uğraşıyorum.
Hadi ya, ne oldu yine?
Geçen gün düşündüm, 40 yaşından sonra yaptığım şeyleri, ömür boyu yapmayıp 40 yaşından sonra yaptığım şeyleri, her şeyin dersini almaya başladım, her aktiviteye katılmaya başladım. Şu an böyle şey gibiyim, sanki önümde bir 10 yıl kaldı bir şeyler yapabileceğim ve işte her şeyi yapmalıyım. 50 yaşında öleceğimi düşünmüyorum ama 50'den sonra da onları yapmam ya da yani bir hevesim kalmaz. Hazır heves varken, enerji varken yapayım diye. Öyle bir andropoz mu diyorlardı buna?
Olabilir, evet.
Andropoza girdim.
Ne dersleri aldın?
Yani o kadar ipin ucu kaçtı ki satranç dersi bile aldım. 40 yaşında satranç oynamaya başladım. Bu sene bir kere yaptım ama o da bir ders sayılır. Su kayağı. Yine güzel. Bir kere yaptım. Buradan kürekle adaya gitmek. Güzel bir deneyim bu arada. Kürek.
Güzel.
Zaten bayağıdır çok düzenli olarak ağırlık kaldırma PT eşliğinde.
Onu da dersten sayıyor muyuz?
Yani o da bir ders, bir şeyler öğreniyoruz sonuçta.
Evet.
Ağırlık
doğru.
Nasıl kaldırılır? Ama şey bir ders, ağırlık kaldırma dersi. Kasları büyütmeye yönelik, beyni de küçültmeye yönelik bir ders. Yani IQ düşürücü etkisi kesinlikle var. Zaten salonda insanların gözleri boş bakıyor. Gerçekten yani IQ eksikliğini hissediyorsun ve ben kendimden de gördüm. Kesinlikle IQ düşürüyor.
Yani çok bir şey olmamıştır Fatih, merak etme. Çok yapmadın zaten.
Evet, zaten daha kötüsü aslında bende şöyle bir şey oldu. Bende sırf IQ düşürdü, kas da olmadı.
Peki IQ düşüşü hani sabit ve geri dönüşü olmayan bir şey mi? Çünkü kas öyle, kas gelişti, bıraktın geri gidiyor da IQ geri geldi mi?
Bırakmadım ki sporu geri gelsin.
Ha, bırakmadın. Hayır. Tamam, çok iyi.
Mesela öyle şimdi ilk dönemler gittiğimde spora böyle çok huşu içinde falan diye çalışanlar çok garip geliyordu bana, bu tip hareketler, bu aşırı motivasyon. Şimdi içimden geliyor böyle "You motherfucker!" falan deyip böyle kendimi motive edip bench press'in altına girme istekleri, arzuları falan geliyor.
Günde kaç kere aynada kendine bakıyorsun?
22 falan. Ve işin kötüsü bu yani. Şey, vücudu iyi
bakacak
olanlar,
bir şey yok,
vücudu iyi olanlar nasıl yaşıyor? Hiç başka bir şey yapmam ben, vücudum çok iyi olsa. Kıyafet de giymem, sadece kendime bakarım. Başka hiçbir şey yapmam. Onun dışında aldığım ders tenis.
Güzel, evet, onu gördüm.
Ve şimdi bu salı ok atmaya başlıyorum.
Aa bak, o güzel. Onu ben de istiyorum. Son zamanlarda hatta düşündüm ben de yani.
At, ok atmak önemli ama atasporumuz.
Atasporumuz tabii canım, kesinlikle.
Ki zaten aslında dünyada yaşayan herkesin atasının sporu.
Öyle mi ya gerçekten?
Ne bileyim yani, atası ok atmayan kim? Herkes atar sanki ok.
Ne bileyim, neydi o şeyde, Kuzey Kutbu'na yakın yaşayanlar?
Mızrak atıyorduk o da.
Ha işte. Ha, yine aynı şeydi abi, o da iki, yani olimpiyatlarda iki ayrı dal sonuçta.
Evet doğru. Tamam, bizim atasporumuz.
Evet, ben de poligona gittim.
Hmm. Güzel diyorlar.
Abi çok güzel diyorlardı bana da. Hiç güzel bir şey değilmiş. Bir kere çok pahalı.
O mu yani acaba güzel olmayan kısım zaten? Mesela bedava olsa da güzel değil mi, yoksa parasına göre güzel değil mi?
Yani şöyle, bedava olsa yine bir noktadan sonra, benim sıkıldığım noktada yine sıkılırdım ya bence.
Anladım. Yani bedava da olsa ne bileyim ayda bir gidip sıkmazsın.
Yok, gitmezsin. Yani bir yerden sonra, başta böyle işte ok atma mevzusunda aklıma geldi senin. Hani başta bir yere hedef alıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, bir marifet gerektiriyor gibi geliyor. Halbuki çok kolay bir şey yani, bir noktadan sonra çok uzak bir mesafeye falan ateş etmiyorsan illaki hedefi vuruyorsun.
Hı hı.
Yani çok da gerizekalı değilsen silah sıkıyorsun, gidiyor. Sen bir şey yapmıyorsun yani sonuçta. O yüzden hani başta şöyle ince bir tatminiyet veriyor ama sonrasında bayağı sadece böyle kapalı bir ortamda dan hayvan gibi ses çıkaran, leş gibi barut kokan bir ortamdasın ve her şey anlamını yitiriyor. Yani hani etrafındaki, yanındaki adam da sürekli çok eğlenceli değil mi falan diyor sana. Bozamıyorsun da adamı. Aynen. O yüzden ama işte ondan sonra okçuluk muhabbeti nereden geldi diyeceğim. Onu oradan aklıma geldi. Aynı ortamda, poligonun artık arka tarafında çocuklara okçuluk dersi veriyorlardı. Onu gördüm. Onu ben de yapmak istiyorum şimdi. Hatta yapalım, ikimiz de sonra kapışırız.
Güzel. Bir challenge olması iyi olur.
Başka türlü yapamayız zaten biz yoksa.
Motive eder. Bu arada şey dedim ya ben. Bedava olsa da yapar mıydın? Aslında gerçi bedava olsa Hepten yapmaya da bilirsin. Bir şeye para tabii verdin mi onun bir değeri oluyor ya.
Evet, evet, evet. Yani bedava olsa anca şöyle olur. Evde senin tabancan vardır, bir yere ateş edeceksindir. Belki öyle bir anlamı olabilir.
Bu arada geçen gün şunu düşündüm. Belli bir zenginliğin üstünde insanlar için mesela Elon Musk. Bu arada hı-hı, Elon değil, Elon. Elon Musk. Musk mı diyorsun?
Elon, Elon.
Elon Musk.
Elon mu acaba? Elon.
Elon.
Tesla işte.
Zenginlik işte, para işte. Elon Musk, Elon Musk için mesela yani ya da o seviyelere çıkma ya da o seviye çok ya onun daha altı bile. Aslında teorik olarak şunu düşündüm. Hemen hemen artık her şey bedava senin için. Şöyle düşün, senin 100 milyar doların var.
Evet.
Ve mesela şey gördün. 1000 dolarlık bir saat gördün diyelim.
Tamam.
Sen onu alıp almamanın onun parasıyla hiç ilgisi yok. Yani o bedava da olsa almaz mesela.
Tabii. Yerde 1000 dolar da görse belki eğilip almaz.
Eğilip almaz yani. Çünkü 100 milyar dolar artı 1000 dolar ya da eksi 1000 dolar evet, hiç evet, hesaba katılmaması gereken bir şey. Ya da işte atıyorum adam Ferrari alacak diyelim. Yani adam onu alacaksa şöyle bir hesap yapmıyordur. Ya ben bunu alayım işte atıyorum bu 1 milyon dolar eder mi gibi bir şey yapmıyordur. Onun için o bedava yani şöyle düşün. Çok zengin bir adam Ferrari almıyorsa o parasıyla ilgili değil. Mesela Ferrari bedava canı olsun istemiyor diyelim. Deseler ki Elon Musk'ı arasalar deseler sana bir tane Ferrari gönderiyoruz. Elon Musk der ki yok göndermeyin. Zaten ben istesem alırdım yani onu.
Evet, evet.
Benim için şey değil o. Parası yüzünden almamış değilim.
Aynen. Şey muhabbeti de yapmaz. Hani bana verin ben bunu satarım başka bir şey.
Tabii yani uğraşmak bile istemez. Yani
evet, evet,
belli bir para seviyesinden sonra senin için hayattaki aslında her şey bedava. Sen sadece istiyor musun istemiyor musun ona karar veriyorsun. Parayla ilgili bir ilişkin çıkmıyor. O yani bir ilişkin olmuyor.
Zaten her seviyede insan için yani hani çok büyük ekonomik problem yaşamayan her seviyede insan için o kategoriye giren şeyler var, ürünler var yani aslında işte yemek olsun mesela çok fazla dışarıda takılmayı sevenler için alkol olsun, yemek olsun. Hani o bedava da olsa işte fazladan bir lahmacun bedava hani canı istemiyorsa yemezsin ya onun gibi bir şey evet, yani evet, bir noktadan sonra.
İşte o adam için bu skala çok geniş.
Çok çok her şeyi kapsıyor.
Yani atıyorum ben de Ferrari istemiyorum ama Ferrari bedavaysa niye almayayım?
Evet.
Hani satma hakkım yoksa bile alırım. Olsun bir tane aynen, de Ferrari'm olsun derim. Yani niye?
O adamdan da hiçbir şey alamazsın. Hiçbir şeyini satmaz sana.
Elon Musk mı?
Evet.
Satmaz tabii. Niye satsın?
Satmaz.
Yani. Bu arada belki de işte o seviye zenginliğin sonucu gidip Twitter alayım demek. Çünkü adamın bir şeyi satın alırken para hesabı yapabileceği o kadar az şey var ki. Adamda evet, 100 milyar dolar var ve 44 milyar doları onun için de önemli. Alınabilir, ilgisini çeken bir şey. Yani adam belki Twitter'ı şey gibi aldı. Çok ticari bir hareket olarak değil, çok canı çekti.
Olabilir. Bir de belki de işte şey muhabbeti vardı ya, eskiden o Hürriyet'in arka sayfasında mı ne çıkmıştı? Şehir efsanesi işte bir tane Suudi Arabistanlı prens Amerika'ya gitmiş bir otele New York'ta. İşte o otele girmiş, otel oda istemiş, dolu demişler. Ben bütün bu oteli alıyorum demiş. Şimdi Twitter'da çok uğraştılar ya bu adamla.
Ha, peki niye bütün oteli alsa da dolu otel?
Hayır işte boşaltmış ondan sonra.
Ha.
Oteli almış.
Çok çakma bir hikaye benziyor. Bu alım satım işleri bu kadar süratli.
Değil mi? Kes, yani öyle bir şehir efsanesiydi
olmuyordu
bu işte
diye düşünüyorum. İyi ki çok paramız yok diyebilir miyiz?
Diyebiliriz, diyebiliriz.
Hiçbir şeyin kıymetini bilemez insan çok parası olursa. Bak, çünkü bir şeyin kıymeti, maddi kıymeti kalmıyor hiçbir şeyin senin için.
Aynen. Bak şunu, onu da kıymet dedin aklıma geldi bu para muhabbetinde. Şöyle bir etki var. Şimdi Türkçesini tam bilmiyorum, İngilizcesini de doğru telaffuz edemeyebilirim. Endowment effect diye bir olay var. Hı hı. Ekonomide öğretiyorlar bunu. Yani bir şey senin olduktan sonra değer yani oldu, aslında objektif olarak sahip olduğu değere göre daha çok değerli oluyor gibi bir şey.
Nasıl
var.
Nasıl mesela?
Bunun, yani şöyle mesela işte sen bir tane işte telefona şey 1000 lira verdin satın alırken.
Hı hı.
Tamam mı? Aldın, senin oldu ve zaten vereceğin para 1000 liraydı. Şimdi onu birisi senden satın almak istediğinde onu 1000 liraya satasın gelmiyor.
Hı hı.
Ya da aynısını verdik de daha iyi bir şeyle değiştirme takas etmek istiyorsun.
Hı, anladım. Ama zaten niye birebir bir değişim yapayım ki ben? Yani 1000 liralık telefonum var. Sen de bana 1000 liralık telefonu.
Aynısını vereceğim. Ya şöyle düşün işte. Ben de ikimizde de iPhone kaç var? En son hangisi çıktı? 40 bin lira olan.
14.
14. İkimizde de iPhone 14 var. Aynı anda satın aldık. Gittik. Ben sana dedim ya, ki
kutusu bile açılmamış daha.
Aynen. Eve giderken sana abi bunu sen al dediğimde sen orada tabii ki de mantıksal olarak hani bir şey fark etmez gibi diyorsun ama istemsiz bir şekilde yok abi benim bende kalsın diyorsun. Öyle bir olayı var. Endowment efekt diyorlar buna.
Anladım, yani insan sahip olduğu bir şeyi daha değerli, evet, görme eğiliminde.
Evet.
Yani bendeki herhangi bir şey benim için mesela o an 1000 lira. Ama sen onu istediğin anda mesela 1000 liraya alayım dediğinde ben bir diyorum lan acaba 1100 isteyeyim.
Aynen öyle. Yani şey de olabilir mesela sen evinde işte bir tane bardak var. O bardağı o işte senin için değeri 10 lira. Ama gidip de o bardağın aynısını markette 5 liraya bulduğunda almıyorsun. Çünkü o bardak o bardak değil, anladın mı? O senin bardağın.
Anladım.
Gibi bir olay
Türkiye'de
var.
Türkiye'de ikinci el piyasasının çok yüksek olması da acaba bu efekt yüzünden mi?
Olabilir değil mi? Herkes
malına inanılmaz vermiş. Çünkü neredeyse sıfırı fiyatına ikinci el satışları var. Evet. Bu arada yani o zaman şey, bununla ilgili atasözlerimiz var mı?
Var mı?
Tam tersi herkesin... var sanki bizde. Şey var işte, komşunun tavuğu kaz gelir.
Ya evet, onlar başka, sende yok ama o sırada tavuk.
Ha bende de tavuk var, onda da tavuk
sende
var.
Sende de tavuk var.
Bunun
o
tavuğu diyorum
oluyor
ki, bunun tavuğu kaz. Ama Allah işte Allah. Belki bu efekte göre o tavuğu gelse komşu dese ki al bu senin olsun değişelim. Sen
bana kaz ver diyeceksin.
Dersin ki hayır, benim tavuğum daha iyi.
Benim tavuğum da. Bunun bu arada şeyi yapmışlar. Bu hayvanlarda, maymunlarda, şempanzelerde falan filan bunun deneyini yapmışlar. Bir noktadan sonra anlamışlar ki bu olay aslında onlarda daha çok işte oyuncak mı oyuncak falan filan alet gibi şeylerle olmuyor. Yemekte çok fazla oluyormuş. Yani hani ben sana bir şey teklif ediyorum. Hı hı. Ondan sonra karşılığında işte daha onun daha az değerli olduğunu bildiğin, daha yani onu daha az değer verdiğini bildiğin bir şey seninle değişmiyor falan gibi deneyler yapmışlar. Bunun da muhtemelen açıklaması şu. Biz evrimsel olarak hani işte çok önemli saydığımız şeyleri inanılmaz bir seviyede kendimizin olduğunda değer veriyoruz ve onları işte elde etmek için daha çok değer arıyoruz falan gibi.
Mantık çerçevesinden daha fazla sahipleniyoruz, evet, yani sahip olduğumuz, evet, bir şeyi.
Çünkü bizim ve çok değerli artık.
Anladım, bu şey gibi bu de kadar aslında o zaman demek ki. Demek ki insanın içgüdüsel yapısı şöyle bir şey. Bir şeyi kazanmaktansa kaybetmemek daha önemli o zaman.
Evet.
Ben bunu i̇şte kaybetmeyeyim. Da... Bu bende kazanma uğruna elimdekinden olmayayım.
Aynen, o da ekonomide işte loss aversity mi ne diyorlar, öyle bir şey diyorlar. Bu pazarlama teknikleri arasında bunların hepsini öğretirler Fatih, sen bunlara hakimsindir aslında.
Anladım, hakim değilmişim o kadar, hiç bilmiyordum. Bu arada bu elindekinden vazgeçmemek deyince benim aklıma Monty Hall problemi geldi. O da aslında çünkü benzer bir yapı. Orada doğru da şöyle bir şey oluyor, bir filmde popüler olmuştu bu.
Evet, şey 21.
Şey kim oynuyordu ya?
Kevin Spacey'nin
filminde.
Ya, Kevin Spacey sevdi. Cancel olmadan önceki zamanlarında.
Evet, Kevin Spacey iyi bir insanken.
İyi bir insanken. Çok severken onu biz.
Orada da şöyle bir şey var. Bir yarışma programı düşün. 3 tane kapı var. İkisinin arkasında keçi var. Bir tanesinin arkasında da araba var. Aslında bizim zamanında bizde olan yarışmalar gibi. Hı-hı. Sana diyorlar ki bir tane kapı seç. Arkasında araba varsa araba senin. Keçi çıkarsa... Keçi senin değil.
Ne yapacaksan yap yani işte keçi.
Boş. Sen atıyorum 3 kapıdan diyorsun ki ben 1 numaralı kapıyı seçiyorum diyorsun. Monty Hall da bir tane daha kapı açıyor. Monty Hall bu arada hangi kapının arkasında araba olduğunu biliyor. Bu önemli. Bir tane daha, tamam, kapı açıyor, arkasında keçi var. 2 tane kapı kalıyor. Mesela diyelim ki o 2 numaralı kapıyı açtı. 1 numaralı senin kapın kapalı. Bir de 3 numaralı kapı kapalı. Sana diyor ki değiştirmek ister misin? İstersen 3'ü seçebilirsin. İnsanlar genelde değiştirmemeye eğilimliymiş. Aslında bu senin dediğin,
hı hı, evet,
teoriye geliyor.
Birazcık geliyor. Acaba bunu birbirine bağlayan ilk insan sen misin Fatih?
İnşallah öyleyimdir. Tarihe geçer miyim?
Bu iki teoriyi. Tarihe geçersin kesin. Bence bunu kimse düşünmemiştir.
Olabilir. Bu arada ama burada enteresan bir şey var. Aslında mesele bir tek şu da değil. Aslında sen bir hata yapıyorsun değiştirmeyerek. İlk şöyle gibi geliyor. Hı hı. Ortada 2 tane kapı var zaten. Benim seçtiğim kapı %50. Açılmayan kapı %50. Değiştirmiyorum kardeşim. Benim seçtiğim. Ama bu da değil. Aslında çok enteresan bir şekilde senin kapıyı değiştirmen gerekiyormuş. Bu evet, o zaman öyleymiş. Bu adamlar ortaya bunu ilk attığında matematikçiler falan çıldırmış. Böyle bir saçmalık olur mu? Tabii ki %50-50 yani işte. Ha bir kapı, birinci kapı, ha üçüncü kapı. Ya onda, ya onda. Ama aslında burada şeyi büyütünce mantığını anlamaya başlıyorsun. 3 kapı olmasın, 100 tane kapı olsun. Sen diyorsun hı hı. ki 7 numaralı kapı, sunucu 98 tane diğer kapıyı açıyor arkasında keçi olan. Bir tane kapı bırakıyor. Sana diyor ki bu mu bu mu? Böyle olunca biraz daha şey diyorsun. Galiba diğeri. Çünkü şöyle oluyor büyük ihtimalle. 1 numaralı kapıyı açıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14'ü açmıyor. 15, 16, 17, 18. Ulan diyor 14'ü atladığına göre onun arkasındaydı. Dümdüz gidemedi. Budur diyorsun. Çünkü aslında buna bile gerek yok. Ana mantık şu. Ara kapıların açılmasının da önemi yok. En başta sen 100 kapıdan 7 numaralı kapı dedin. Monty Hall sana dedi ki değiştirmek ister misin? Diğer 99'un 99'u da senin. Tabii ki değiştirirsin. Çünkü senin evet. ihtimalin %1. Diğer 99 kapı %99. Çünkü Monty Hall hangisinin arkasında kapı keçi olduğunu biliyor. O 98 taneyi rastgele açmıyor. Bu şu an bilmiyorum dinleyenler anlamış mıdır? Çünkü hemen kafaya yatmayan bir şey.
Evet yatmıyor. Ya zaten ben işte o 21'i ilk izlediğimde orada hani matematiksel bir açıklama veriyor işte diyor. İşte birinci kapıyı seçtim. İşte o üçüncü kapıyı açtı. İşte birinci kapımı, ikinci kapımı değiştirme hakkı tanıdığında orada çok basit, her şey çok normalmiş gibi oradaki genç aktör artistlik yapıyor işte %50 değil diyor. İşte başta %33 iken şansım şimdi %66'ya çıktı diyor falan filan. Yani o öyle dinlediğinde kesinlikle hiçbir şey aklına yatmıyor. Ama senin anlattığın gibi anlatınca birazcık daha böyle olayın şey kısmı hani olayı yaşarken muhtemelen doğru seçimi yaparmışım gibi geliyor ama hani matematiksel kısmı kesinlikle aklıma yatmıyor benim.
Çünkü
hala.
Aslında hala anlamayanlar için biraz daha detaylandırayım. Anlamamış olunabilir. Ben de çünkü okudum. Ulan bir salaklık var. %50-50 olmalı diyorum sürekli inatla. Aslında şöyle bir şey oluyor. 100 kapılı örnekten gidelim daha akla yattığı için. Hı hı. 98 tane kapıyı açtı. Sana bir tane bıraktı. Bir de senin seçtiğin. Aslında ortadaki şu. Sen eğer ilk seçtiğin sırada cidden arabayı bulduysan o bıraktığı kapı keçili bırakmak zorunda. Bulamadıysan onun arkasında araba olmak zorunda. Aslında soru o kadar karmaşık evet. değil. Çok basit bir soru var. Sen birde bir buldun mu ya da bulamadın mı?
Senin birde bir bulma ihtimalin kaç?
%1.
%1.
Diğer bütün ihtimallerde %99. İşte bu 3 kapıya evet. inince biraz daha zorlaşıyor gibi oluyor ama aslında soru aslında şu. Sen bir şey seçiyorsun. Sana diyor ki diğer ikisini ister misin?
Aynen öyle. Çok mantıklı. Bak şimdi oldu.
İnşallah
teşekkür
olmuştur.
Teşekkür ederim Fatih. Bunun ama sonra herhalde bir deneyini falan yapmışlardır diye düşünüyorum. Çünkü
ya o dönem hani bunu bulan adamlar galiba isimlerini unuttum ama dönemin Guinness Rekorlar kitabına girmiş en yüksek IQ'lu insanı buluyor bu paradoksu. Adını hatırlamıyorum adamın. Matematikçiler falan böyle mektuplar yağdırıyorlar diye. Zaten yeterince cehalet var ve işte hani bir cehalet de dünyanın en zeki insanından gelmesin artık gibi böyle adama yükleniyorlar. Sonra modellemeler falan yapıyorlar. Gerçekten kapıyı değiştirirsen kazanma ihtimalin artıyor net.
O seviye matematikçilerin de aslında yeterince zeki olmadıklarını keşfetmeleri ne kadar kötü bir duygu olmuştur. Hani bizim için o kadar umurumuzda olan bir konu değil yani. Bunu böyleymiş diz göçüyoruz da o adamların egosu iyice incinmiştir.
Evet, düşünsene mesela Einstein diyorum. Einstein de doğrusu. Einstein miydi? Einstein diyelim.
Einstein diyelim biz.
Einstein'sın mesela ve diyorsun buna. Ulan gerizekalı öyle olur mu falan diyorum ve hayvan gibi göt oluyorsun.
İnanılmaz bir götlük yani. Yani böyle bir şey olamaz.
İnsan içine çıkamayacak hale geliyorsun.
Evde böyle karın çocuğun senle taşak geçiyor. Evet,
bizim için sorun değil yani çok.
Hiçbir iddiamızın olmadığı bir mevzu yani. Hani
anlayamadım. Ya zaten hatta hani çoğu insan için şeydir böyle. Bu soruyu sorduğunda aman siktir et hani başka bir şey konuşalım falan.
Evet. Bana ne yani?
Hani kafadan zaten hiç girmez. Değiştiririm ya da değiştirmem yani siktir et.
Yani sayısal loto oynarken bu kadar düşünüyor musun ya falan der sana adam.
Evet bu da böyle
onlar
bir şey.
Da herhalde kendi bildiklerinin dışına çıkamamışlar yani hani şey aklım almıyor. O kadar iyi bir matematikçi olacağım ve bunu kabullenemeyeceğim mesela. Hani sen bunu keçilerle miçilerle anlattın, anladım. Hani bunu hemen gördüğü gibi kabullenmesi lazım o seviye bir adamın.
Evet, enteresan. Bunun gibi aklımın almadığı ama ona aklımın almaması zaten normal. Kimsenin aklı almamış. Sonunda da galiba bir şekilde çözmüş. Zenon paradoksu muydu? Şey var. Hiçbir zaman bir yere ulaşamazsın. Aslında biz hareket edemiyoruz gibi. Onun da mantığı şu. A noktasından B noktasına gitmek için, atıyorum İzmir'den Çeşme'ye gitmek için 100 kilometre yol gitmem lazım.
Hı hı.
Şimdi benim bu 100 kilometreye gitmem için ilk önce yolun yarısını gitmem lazım.
Peki.
50 kilometre gittim. Sonra orada durdum, dedim ki şimdi benim varabilmem için kalan yolun da yarısını gitmem lazım. 25 kilometre daha gittim. Sonra yine durdum. Dedim ki varabilmem için kalan yolun yarısını daha gitmem lazım. 12,5. En son artık o kadar yaklaştım, dibine geldim ama hala teorik olarak kalan mesafenin yarısını da gitmem lazım. İşte teori şey diyor. Hiçbir zaman bir yere varamazsın. Hatta işte bunu terse de çeviriyor. Olay şeye dönüyor sonra. Aslında biz hareket edemeyiz.
Edemeyiz.
Gibi bir şeye çeviriyor. O zamanlar tabii bu çok eski. Böyle Sokrates zamanlarının falan şeyleri, yani bugünün tartışmaları değil ama yüzyıllarca üzerine tartışılmış, millet kafayı yemiş bununla ilgili. Sonunda şeyle çözmüşler bunu.
Niye yolu
yazdın? Bizim şu an anlamayacağımız yeni şeylerle çözmüşler. Okudum ben, yine anlamadım.
Anlamadım. Bunu şeyde anlatıyordu galiba. Bir tane çok eski bir film var, romantik komedi. IQ diye bir film. Meg Ryan oynuyor. Bizim küçüklüğümüz, Einstein var filmde. Einstein'ın hafiften hikayesi var. Einstein'ın şeyi var yani orada. Einstein'ın bir tane yeğeni var. Bir tane kız. Hı hı. Ona bir tane araba tamircisine aşık oluyor falan filan, öyle bir hikaye. Orada anlatıyordu bunu. Şimdi sen
bu arada,
şey edince...
Bence o dönemde insanlar hiçbir şey yok ya. Twitter yok, Instagram yok falan, böyle evet. Tartışmayı seviyorlar. Çünkü aslında bu konu sanki, bilmiyorum, benim de cehaletim olabilir. Ama şöyle gibi geliyor. Şöyle çözülmeliydi. Bana diyor ki işte bunu kim bulmuşsa, Zenon bulmuş işte paradoksu, adını da vermiş. Diyor ki sen diyor Çeşme'ye gidemezsin çünkü işte 50 kilometrede böyle yapacağım falan. Atla arabaya gidelim Çeşme'ye.
Evet.
Gittik amına koyayım.
Gittik abi.
Hani okey, senin dediğini de anladım.
Al abi,
bak,
buradayız.
Bir felsefe, bir şeylerin var. Boş adam değilsin ama sonuç olarak gittik.
Benim anlamadığım şey orada niye yolun yarısı?
E işte diyorum, orospu çocukluğu olsun diye.
Öyle bir hikaye. Hani şey dese anlayacağım. Hani ben sana yaklaşmaya çalışıyorum. Sen İstanbul'dan yola çıktın, ben İzmir'den yola çıktım.
Ha, bu arada onun öyle versiyonları da var. Öyle, hiçbir zaman birbirimizle buluşamayız.
Heh, yani ikimiz de aramızdaki yolun yarısını yapmak zorundayız dediğinde... yani tamam işte, ama benle taşak mı geçiyorsun da gelir konu sonunda.
Evet, belki de bu, bilmiyorum. Bizim cehaletimiz cidden, olabilir. Cehaletin evet. Bir özgüveni var ya, bu Dunning-Kruger etkisi de olabilir yani. Anlayamıyor evet. Olabiliriz ne kadar cahil olduğumuzu.
Ya işte o biraz önceki matematikçiler bile kendi çaplarında bir Dunning-Kruger yaşamışlardır bence. İnsan kendi dünyayı kendi anlayabildiği kadar anlıyor işte yani, öyle bir şey.
Bu arada bu Dunning-Kruger etkisi bizim hayatımızı komple yönetiyor. Yani çok evet, çok önemli bir şey aslında, etki. Yani özetle şu, ben niteliksiz bir insanım, cahilim
evet,
diyelim.
Doğru.
Ben neyi bilmediğim için ben ne kadar cahil olduğumu bilemiyorum.
Evet, ve bildiğini tüme varım yaparak her şeyi bildiğini evet. Zannediyorsun. O bildiğin az şey aslında her şeyi zannediyorsun.
Aynen öyle. Ama tam tersi, ben biraz bir şey bilirsem, mesela bizim şu anki halimiz.
Evet, aynen.
Yarı cahilsem mesela.
Az biliyoruz.
Az biliyorsam şunu biliyorum. Bilmediğim bir sürü şey var. Biliyorum.
Evet.
Ve bu beni şey yapıyor. Kötü hissediyorum kendimi. Diyorum ki ben cahilim. Benim bilmediğim bir sürü şey var. Ama benden de az hiçbir şey bilmeye kafası pırıl pırıl. Mükemmel. Rahat yani. Bu cehalet mutluluktur gibi bir şeye bağlanıyor işte sonunda.
Tabii
adam
canım,
çok
evet.
Rahat. Ama bu burada kalmıyor. Yani cehalet mutlulukturla kalsa keşke. Bu şuna yol açıyor. Atıyorum ben bir şirkete giriyorum. Ben çok iyi olmasa da biliyorum mesela işimi ama bir özgüvensizim ben. Çünkü çok daha iyi bilebilirim gibi falan geliyor. Bir tane de birisi cahil ama o kadar rahat ki. Onun için özgüveni çok daha yüksek, daha atılgan bilmem evet. Ne. Yüksek ihtimal o adam benim yöneticim oluyor.
Aynen
bu
öyle.
Bu yani sonra ülkeyi de yönetmeye kadar, yani her şeyi yönetmeye kadar gider. Ve biz bu insanları en zekiler olarak addediyoruz otomatikman. Bu seviyedeyse demek ki en zekisi bu.
Çünkü aşağıda onu yargılayan adam da zaten Dunning-Kruger yaşıyor.
Evet, yani bu da bok bir yere gidiyor.
Evet. Onun zaten işte o biraz önce dediğin senin pozisyondaki adam da o Dunning-Kruger'in tam tersi şey, imposter sendrom diye, işte yani şey hissediyorsun. Aslında ben çok şey var bilinecek ve ben az biliyorum ve kendi değerini aslında olduğundan daha az görmeye başlıyorsun.
Bok gibi bir şey yani.
Bok gibi bir şey, evet.
Şey işte, fazla tevazunun sonu vasattan nasihat dinlemektir.
aynen öyle kardeşim.
Yapacak hiçbir şey de yok buna.
Yok tabii. İşte ondan sonra yok efendim dünyayı dört aile yönetiyormuş falan filana geliyor. Sen bir de muhabbet ediyorsun bu insanlarla.
Evet, yani cahil özgüveni çok tehlikeli bir şey ama işleyen de bir şey.
İşleyen bir şey canım. Birçok ortamda korkusuzca atılana, yani şey olarak, psikolojik olarak bir yanılgı sağlayabiliyor. 2-3 kelime biliyorsa o konu hakkında. Sen de çok biliyorsun, o yüzden ya da emin değilim bilmemle falan filan diye başlıyorsun cümlene, kalıyor gidiyor.
O zaman belki tam cahil olmayan, bizim gibi yarı cahillerin en azından Dunning-Kruger etkisini de bildiklerine göre artık böyle bir bilgi var.
Evet.
Şey yapması lazım. Onların da haddini bilmemesi lazım. Yani içinden bir şey diyecek, evet ben eksiğim bir ton konuda. Ama diyecek ki Dunning-Kruger etkisi de var. Demek ki
var.
Değilim lan. Yani sal. İlla şey, kendime güvenmem için cahil mi olmam lazım yani? Sonra beni cahiller yönetir. O zaman ben de şey yapayım. Yarı cahil özgüvenine geçeyim. Her şeyi biliyorum lan diyeyim. Dunning-Kruger etkisini bozayım gibi bir şey olsun yani. Çünkü mütevazılık cidden...
Matrix hata ver.
Şey bile demiş. Nuri Bilge Ceylan... nın bir tane konuşması var, şey diyor. İşte diyor, bizde mütevazılık hiçbir zaman hani önemli bir şey olmadı. Hani kültürümüzde falan iyi bir şey değil. Bir ortamda biraz mütevazı olmaya kalkarsan şeyi hissedersin. Etrafta saygının azalmaya başladığını hissedersin.
Evet, doğru. Haklı. Ben o zaman abi şöyle bir şey, ben başka bir şey teklif edeceğim sana. Bence Dunning-Kruger diye bir dernek olsun. Hı-hı. Orada İnsanlara Dunning-Kruger etkisinden çıktın diye sertifika versinler. O insanlar ondan sonra fikrini beyan etmeye başlasın.
Ama yani şey, güzel bir fikir ama olacak bir şey değil.
Olacak bir şey değil mi?
Yani çok mümkün olmayan bir, yani bok gibi bir öneri kısayısı. Şey yapmaya çalıştım.
Bir yerden elli tutulur
hani
bir duvar mı?
Sonuçta bir laf etti, bozmayayım dedim ama. Peki. Hoşuma gitmedi, açık konuşmam gerekirse.
Sen sevmezsin, sen liboşsun.
Ben zaten biliyorsun, mütevazi olmam. Ben bu arada kendi içimde bu şeyi zaten biraz önce verdiğim öneriyi kırmış bir insanımdır. Ben
evet,
tamamen
doğru.
Cahil değilim ama çok şey de değilim. Böyle vay be her bok biliyor ama o efekti vermeye çalışırım. Biliyormuş gibi takılırım yani, hemen ben bilmiyorum demem.
Tabii ki de.
2-3 laf kalabalığı bilmem ne, der bu biliyor.
Ortamına göre ama. Yani ortamda ben de öyleyim mesela ama ortamda benden bir iki tık daha fazla bilebileceğini hissettiğim adam varsa susarım.
Tabii hemen pısarım.
Böyle. Ya da hatta konuşurken önce bir ona bakarım.
Entelektüel bir konu açılmaması için çabalarım.
Evet, evet.
Futbol falan konuşmaya çalışırım. Kimsenin götünü kaldırmak için de buluşamam yani.
Herhalde canım, ortamda o mu parlasın?
Aynen, ben parlayayım.
Ya da ezersin onu.
Şey falan diyeyim. Nerd bu ya.
Yine bir şeyler anlatıyor.
Anlatıyor işte. İşte. Bunun da böyle bir hayatı var. İşte ot. Mesela bizim kültürümüzde var bu insanlara
evet,
hakaret
evet.
etmek için bir sürü şey. Mütevazı olma gerçek sanırlar. Benim hayat mottom bu.
Doğru diyorsun Fatih. Ben de kendime edineceğim bu mottoyu.
Edin bakalım.